Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun çok kıymetli kardeşlerimiz. İnşallah bu havanın sıcaklığı, ibadetin serinliğiyle, birbirimize olan muhabbetin serinliğiyle, sohbetin serinliğiyle bir derece kadar azalır. Elbette ki dış tesirlerin insan üzerinde muhakkak ki etkisi vardır. Ama biraz da insan içinde neyi nasıl hissederse, bugün biraz da onun üzerinde konuşmuş olacağız. O da çok önemlidir. Bazen böyle bir takım hatalarımızı, yanlışlıklarımızı daha çok dışa bağlıyoruz. Ne yapalım? Zaman böyle. Elimizden bir şey gelmiyor diyoruz. Ama iradelerimizi eğer pekiştirirsek, içimizdeki niyetleri güzelleştirirsek, Cenab-ı Hak her türlü zorlukta bizlere kolaylıkların yollarını şüphesiz açacaktır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Şüphesiz bizim yolumuzda, yani bizim arzu ettiğimiz istikamette, bizim emirlerimiz ve nehirlerimiz çerçevesinde, Habibimizin gösterdiği istikamette bütün gayretini ortaya koyanlara muhakkak ki biz yollarımızı açarız. Ve Allah Teala muhsinlerle beraberdir. Bu ayet-i kerimede değerli kardeşlerim, üç temel mesele var. Birisi, kul gayretini ortaya koymalı. İkincisi, bu gayreti ortaya koyduğunda da Allah ihsandan bahsediyor. O gayreti en güzel şekilde nasıl ortaya koyacaksa öyle koymalı. Ve Allah Teala'nın da kendisine yardım edeceğinden, yollarını açacağından emin olmalı. Evet, üç temel mesele. Kul gayret edecek, gayretinde samimi olacak, ihsan erbabı olacak, bilecek ki Rabbi kendisine yollarını açacaktır. Onun için bugün biraz konumuz nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi diye bir başlığı taşıyor. Nereden geldik peki buraya hocam? Faziletler Medeniyeti isimli muhterem Osman Nuri Topbaş Üstadımızın bir eserinin konularını burada uzun zamandır adeta bir kitabı paylaştık. Birinci bölüm iman ve ibadetti. Orada 9 ana başlık vardı. İkinci bölüm şahsiyet ve kalbi kıvamdı. Orada da 22 bölüm vardı ve kitap böyle 22. bölümünde nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi diye bir ana başlıkla tamamlanmış oluyor. Demek ki bugüne kadar okuduğumuz bahislerin, konuştuğumuz sohbet konularının bizi ulaştıracağı bir kıvam var. Evet, nefis dediğimiz şu içimizdeki bizi biraz daha farklı mecralara sürükleyen ve eseri bazen elimizde, bazen dilimizde, bazen gözümüzde, çok zaman kalbimizde, malımızda, canımızda menfi tesirleri olan o itici gücün terbiye edilmesi, tezkiye edilmesi, sonra da kalp dediğimiz o nazargah-ı ilahinin, Allah Teala'nın nazar ettiği kalbin, hani Türkçemizde güzel kelimedir bunlar, tasfiye kelimesi, saflaştırılması, yani kirlerden bulaşması, yani suyun tasfiyesi deniyor değil mi? İçindeki kirlerin giderilip suyun içilecek hale gelmesi. Dolayısıyla demek ki insanın iç dünyasında böyle bir temel meselesi var. Ayet-i Kerime'de geçti burada. Biz ona iki yolu da gösterdik. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْفَاهَا İnsana nereden giderse fücura gideceği açıkça belirtilmiş, nereden giderse de güzelliklerle buluşacağı ve Hakk'ın cemaline, Hakk'ın lütuflarına mazhar olacağı da bildirilmiş. Daha belki sohbetlerimde böyle zaman zaman ifade ettim. Hani kanunsuz ceza olmaz derler, hukukta bir şey vardır. Önce suçlar belirtilir, ondan sonra o suçları işleyenler gerekli cezalar alırlar. Ama ceza kanunları da insanlar suç işlesin diye çıkmaz. İnsanları kaçırmak için kılınır. Hani Allah Teala cehennemi niye yaratıyorsunuz? Allah Teala insanları cennete koymak için yarattı. Ama cehennemi de haber veriyor bak. Yani Allah cennetten razı, cehennemden razı değil. Yarattım ben bunu ama ey kullarım, ben sizi cennet için yarattım diyor Cenab-ı Hak. Cennet için yarattım. Ama cennete gitmenin yolu bu. Cemalullah'ı görmenin yolu bu. Evet, siz bu yolu tercih etmezseniz o zaman da ateşe gitmenin yolları da bunlar. Hepsi insanlara gösterilmiş. Onun için bugün kıymetli kardeşlerim, inşallah daha çok ana başlığı nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi olan bir konuyu inşallah konuşmaya çalışacağız. Tabii nefis tezkiyesi dediğimiz husus nedir? Yani insanın gerçekten iç dünyasında onu Allah'ın istemediği şekildeki bir takım davranışlara yönlendirilen isteklerin terbiye edilmesidir. Ha, bunlar nasıl olur sonra? Elimize yansır işte. Dilimize yansır. Eğer nefis terbiye edilmezse, içimizde bir takım niyetler çoğalmaya başladıkça elimiz yanlış şeyler yapmaya başlar. Gözümüz yanlış şeylere bakmaya başlar. Dilimiz yanlış şeyleri konuşmaya başlar. Kalbimiz yanlış şeyler düşünmeye başlar. Onun için gerçekten insan bütün o dış davranışlarını düzeltebilmesi için kendi içinde bir ameliye yapmalı. Peki sadece onlardan kurtulmakla mı kâfi? Hayır. Ondan sonra da o iç dünyasına güzellikleri inşa etmeli. Bunlara genelde daha çok tasavvuf literatüründe üç kelimeyle ifade ediliyor. Tehalli ve tecelli diye. Ne demek hocam bunlar? Tehalli, hani boşalmak demek. Yanlış şeylerden iç dünyayı temizlemek demek. Peki temizlemekle yetiyor mu? Yetmez. Ya bir de tehalli var. O temiz alana da güzellikleri koymak. Ne gibi misal olarak hemen hatırıma gelebilen, ne bileyim, kibirden temizleyeceğiz, yerine tevazuyu koyacağız. Korkaklıktan temizleyeceğiz içimizi, yerine cesareti koyacağız. Cimrilikten temizleyeceğiz içimizi, yerine isarı koyacağız. Burada merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin bir kitabından aldım. Çok güzel böyle bir tasnif yapmış Hazret gerçekten. Önce ondan başlayıp sonra buradan yerine göre Hazret'in yazdığı eserden yani Faziletler Medeniyetinden belirli hususları paylaşmış olalım. Konu kolay anlaşılsın diye. Diyor ki Bakara Suresi'nin bir ayetiyle ilgili. Ey Müslüman! Şunu iyi bil ki indirilmiş olan bütün kitapların hulasası ve insana nispetle faidesi iki manayı ifade eder. Birincisi, insanın süfli derecelerden kurtulması, ikincisi de yüksek derecelerle kurtuluşa ermesi. Süfliyattan kurtulup ulviyata yolculuk yapması. İnsanın ebedi kurtuluşu süfli yani alçak derecelerden çıkmaktır ki bunlar yedi tanedir. Evet, tezkiye buradan başlar. Nedir? En dipte, en karanlık, en berbatı küfür. Yani inkar. Kabul etmemek yani. Sonra şirk. Şirk ne? İnanç var ama orada da Allah'a ortak tanıyor. Sonra cehalet. Evet. Yani nasıl kul olacağını bilmemek. Sonra masiyet, Allah'a isyan. Sonra ahlak-ı mezmume, kötü huylar. Sonra evsaf perdeleri dediğimiz insanın dış dünyaya böyle takılıp kalması. Sonra bir de nefis perdesi. Yedisi de karanlık. Yedisi de toprak altı adeta, süfliyat yani. Peki kurtuluşa ermesi için de yüksek derecelere terakki etmesi gerekir ki bunlar da 8 tanedir. Şimdi küfrün karşılığı nedir? İmandır. Yani tezkiye buradan başlıyor. Yani inkardan kurtulup imanla buluşmak. Sonra şirkin karşılığı tevhiddir. Şirkten, Allah'a ortak koşmaktan kurtulup Allah Teala'yı tevhid etmek yani. Tevhid dediğimizde Allah Teala'ya hiçbir ortak fiilinde, zatında, sıfatlarında hiçbir ortağının bulunmaması demektir. Onun için İslam tevhid dinidir denir. Yani hani Hristiyanlarda olduğu gibi üç ilah yok haşa. Bir ilah var. Doğmamış, doğrulmamış, kendinin bir eşi benzeri olmayan, kısaca İhlas Suresi'nde anlatılan Rabbimiz. İkincisi de tevhidin bir başka manası daha var derdi bizim bir üstadımız, hocamız. Hazreti Adem'den Resulullah Efendimiz'e kadar gelen bütün dinleri bir noktada toplamak. Bütün dinleri tevhid etmiş. Şimdi biraz daha farklı şekillerde böyle zaman zaman biraz gündeme geleceğim. Diyalogtu vesaire dinler arasındaki birleştirme falan ya, dinlerin hepsini İslam birleştirmiş zaten. Yeniden birileriyle birleşecek hali yok İslam'ın. İslam hepsini birleştirmiş zaten. Evet. Birleşmekse İslam'da birleşecek. Yani وَمَنْ يَبْتَ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ İslam'dan başka din arayandan asla kabul edilmez. Evet. Allah اَلْيَوْمَ اَكْمَتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Bugün biz sizin dininizi artık kemale erdirdim. Hazreti Adem'le başlayan din vakıası İslam'la kemale ermiş. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَتِي Nimetimi de tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًا Din olarak da sadece İslam'dan razıyım. İslam da belli. İslam'ın ne önüne ne arkasına ilave edilecek bir kelime yok. Biraz hani bizim gençlik yıllarımızda da hani esen rüzgarların tesiriyle efendim demokratik İslam, sosyal İslam vesaire. İslam İslam'dır yani. İslam ayrıca bir vasfa ihtiyacı yok. İnne dine indallahil İslam. Allah katında hak din İslam'dır. İslam'ın da bir kitabı var. O kitabı bize anlatan peygamber var. O peygamberin sünnetini yaşayıp asrımıza taşıyan sahabesi var. Onun için İslam'ın ne bir başkasının ihtiyacı var, bir başka din diye ortaya konan şeylerle birleşmeye ihtiyacı var İslam'ın. Ne de başka bir hususta İslam'ın önüne veya arkasına bir kelimeye ihtiyaç var. Allah bir kula ne lazımsa onu İslam'da var zaten. Aradığımız her şey İslam kelimesinin içinde mevcut, ne arıyorsan. Dolayısıyla tevhid dediğimiz, kıymetli kardeşlerim, budur. Yani şirkten kurtulmaktır. İslam dinine bir ortak tanımamak, Cenab-ı Hakk'a da mülkünde, saltanatında, iradesinde, güç ve kuvvetinde ona bir ortak tanımamak. Onun için İslam tevhid dinidir dediğimiz bu. Hem bizatihi bütün dinleri içinde almıştır zaten, o dinlerin doğru olanını. Diğer taraftan da kendi içinde de İslam, Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine esas alan bir dindir. Evet, üçüncü başlığımız neydi? Yani küfürden, şirkten sonra üçüncü karanlık cehalet. Allah'a kulluğun bilinmemesi. Onun karşılığı nedir? İlimdir. İslam bize her şeyi nasıl yapacağımızın usulleri bildirilmiştir. Yani insan küfürden kurtulur bazen ama şirkten kurtulamaz. Cahiliye döneminde olduğu gibi. Bir ilah anlayışları vardı zaten. Ama putları ortak ediyorlardı ona. Peki ondan kurtuluyor ama Allah'a kulluk edeceğini, nasıl yapılacağını bilmiyor. Kâbe'yi kendilerine göre tavaf ediyorlar. Tamamen çırılçıplak. Haccı kendilerine göre yapıyorlar. Allah'ın razı olduğu şekilde, Peygamber'in bildirdiği şekilde değil. Sonra dördüncü karanlık nedir? Masiyet. Yani Allah Teala'ya isyan. Bunun karşılığında ne var? Bunun karşılığında da taat var. Yani insan, hani tekrarlıyorum aynı kelimeleri ama kolay anlaşılsın diye, nefsin tezkiyesi veya kurtuluşu küfürden imana, şirkten tevhide, cehaletten ilme, masiyetten taata doğru bir dönüşümdür. Evet. Kurtuluş buradadır yani. Kurtuluş imandadır, tevhiddedir, ilimdedir, taattadır. Sonra beşinci karanlık, beşinci dereke, dereke dediğin alçaklık yani kötü ahlaktır. Bunun karşılığı nedir? Onun karşılığı da ahlak-ı hamide. Allah Resulü sevgili Peygamberimizin ben en güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğim şeklindeki beyanıyla. Bir de kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Efendimiz'e ilgili yeminler var. En başta Allah Teala Habibi'nin hayatına yemin ediyor. Le amruk diye. Onun hayatına yemin ediyor. Bir başka yemini Allah Teala'nın ahlakına. Nun vel kalemi ve ma yasturun diye başlayan ayette yeminle başlıyor. Kaleme yemin ediliyor. Sonra da Cenab-ı Hak ve inneke le ala hulukun azim. Sen en yüce bir ahlak üzeresin. Ahlakına yemin ediliyor peygamberin yani. Onun ahlakına Cenab-ı Hak şahit. Başkasının bir şeyi söylemesine gerek yok. Sonra bir de üçüncü yeminlerde, üçüncü yeminde Resulullah Efendimiz'in risaletine. Yasin ve Kur'an-ı Hakim inneke leminel mürselin ve ala sıratın müstakim. Evet, şu Kur'an-ı Kerim'i bizim indirdiğimiz kitaba yemin olsun ki ey Peygamberim sen bizim gönderdiğimiz bir elçisin. O zamanın münkirleri, isimlerini saymayayım camide şimdi. O zamanın münkirleri, bu zamanın münkirleri, müstehsileri kabul etmeseler de Allah yemin ederek Habibine diyor ki sen bizim peygamberimizsin ve yemin devam ediyor. Alâ sırâtan müstakîm, sen en doğru yol üzeresin Habibim. Evet, Cenab-ı Hakk'ın yeminle bildirdiği üç hakikat. Bir, Allah Resulü'nün bizatihi hayatı. İkincisi, onun ahlakı. Üçüncüsü de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in risaleti. Ve kefâ billâhi şehîde. Şahit olarak da Allah yeter ki Muhammedun Resulullah. O Allah'ın Resulüdür. Sen ister inan, ister inanma. Sonra altıncı husus demiştim neydi? Hani küfür, şirk, cehalet, masiyet, ahlak-ı zemimiden sonra evsaf perdeleri diye tasavvufi bir tabir bu. Yani insanın dış dünyalara takılıp kalması, haktan uzaklaşması, bunun karşılığı da buradan kurtulup Hakk'ın ilahi cezbelerine, lütuflarına insan mazhar olacak. Yedincisi, en kötüsü, nefis perdesi işte söylediğimiz bugün dersimizin de ana konularından birisi. İnsanla Allah arasına girmeye çalışan en büyük engel. Cihat kelimesi, kıymetli kardeşlerim, aslında şöyle tarif ediliyor cihat, insanla İslam arasına giren engelin kaldırılmasıdır. Bunun bedeni olanla bildiğiniz cihat denir. İlmi olanla içtihat denir aynı kelimeden. Manevi olanla da mücahede denir. Hepsinde bir engeli kaldırmak vardır. Mücahede yine o da cihattan gelir. Nefis engelinin kaldırılmasıdır. İçtihat, ilim adamlarının yani mezhep imamlarının kullandığı bir tabirdir. O da ilimle ilgili insanın bilgisizlikle, İslam'la bilgisizlik arasındaki engelin kaldırılmasıdır. Bir de İslam'a ulaşmasına birisi engelse, o engelin kaldırılmasına, dolayısıyla cihadın gayesi insana İslam'ı ulaştırmaktır. Toprak almak değildir yani. Cihadın gayesi insana İslam'ı ulaştırılmasıdır. Toprak almak değildir. Dolayısıyla ben burada seni sokmam diye de yok, çekerim ben seni kenara. İnsana İslam'ı ulaştıracağımdır. Bunun adı cihattır işte. Yoksa ne adam öldürmektir, ne başka türlü bugün yapıldığı gibi zalim dünyanın masum çocukların üstüne bomba atmakta değildir cihat. Cihat, ha kendisi derse ki gelin İslam'ı anlatın diyorsa zaten mesele yok yani. Sekizinci büyük güzellik ise hani engeller yedi tane ama Hakk'ın dereceleri sekiz tanedir dedik. O da sekizincisi yani nefis perdesinin karşılığı benlikten kurtulmaktır. Sonra sekizincisi de kulun Allah ile yaratan ile baki olmasıdır. Kısaca tezkiye dediğimiz insanın iman yolculuğu, tevhid yolculuğu, ilim yolculuğu, taat yolculuğu, ahlak-ı hamide yolculuğu, Hakk'ın cezbelerine ulaşma yolculuğu, hele hele sonra benlikten de kurtulup bu ene davasından, ben davasından tamamen kurtulup Allah Teala ile ebedi bir bekayı sağlayabilmesidir kulun. Gerçekten bizim İslam büyüklerimiz bunları bu kadar böyle hani yeni tabirle şematik olarak ifade etmişler. Yedi menfi sıfat, süfli dereke ve bunun karşılığında da insanı yüceltecek sekiz kurtuluş esası. Yani iman, tevhid, ilim, taat, ahlak-ı hamide, Hakk'ın cezbeleri, benlikten kurtulmak, sonra da Allah Teala ile baki olabilmek. Cenab-ı Hak bu yolculuğu hepimiz için asan eylesin. İmanımız ikana, tevhidimiz asli bir tevhide inşallah, ilmimiz faydalı ilme, taatlarımız salih taatlara, ahlakımız da ahlak-ı hamide dediğimiz Efendimiz'in ahlakına benzemeye, sonra da Hakk'ın bir takım tecellilerine mazhar olup, sonra benlikten tamamen sıyrılarak hakla baki olmaya Cenab-ı Hak bize imkanlar, lütuflar eylesin inşallah. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bu manada insanın işte bu tüm bu güzellikleri kazanmak diye ifade ettiğimiz nefis tezkiyesine çalışmak ve bu uğurda ciddi bir gayretle seyri sülûke girmek, ehemmiyetine ve zorluğuna binaen en büyük cihat kabul edilmiştir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde gerçek mücahit nefsine karşı cihat eden kimsedir. Hani Türkçemizde bunu hocam söz geçiremiyorum kendime diyor. Kendine söz geçiremedikten sonra kime geçireceksin ki? Elimize söz geçiremiyoruz, dilimize söz geçiremiyoruz, gözümüze söz geçiremiyoruz, midemize söz geçiremiyoruz. Malımıza söz geçiremiyoruz yani. Mal kendisi gidiyor böyle bizim istemediğimiz şekilde, akıyor gidiyor. Dolayısıyla esas cihat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Tirmizi'nin fedail bahsinde geçiyor. Hakiki mücahit nefsine karşı yani iç dünyasına karşı cihat edebilen kimsedir. Bir de hemen hemen birçok sohbetlerde, cami sohbetlerinde yine şu hadis-i şerif çok zikredilir. Akıllı, evet, el-keyyisü, nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölüm ötesi için çalışandır. Kim akıllı? IQ'su yüksek olan değil. Evet. Şimdi bir IQ var ya, oradan ölçüyorlar. Ama IQ'su yüksek olanlar ne yapıyorlar? Şey? IQ'su yüksek olmuş da şu üniversiteye girmiş, ondan sonra hastanede bebek katili oluyor. Yani sözüm yanlış anlamasın, maksadı aşmasın yani. IQ'su yüksek diyorsun, davayı satıyor. IQ'su yüksek diyorsun, insanları öldürmek için bomba üretiyor. İş IQ değil yani. Ya ne peki? Evet, kendisine hakim olan, kendisini idare edebilen insan. Ne yapıyorum ben ki? Yaptığımı niçin yapıyorum diye. Kısacası Allah'ın dininde yaşayabilen insan, akıllı insan. Sonra da kendisine hakim olup onu hesaba çeken, ölüm ötesi için de çalışandır. Ahmak da nefsini hevasına tabi kıldığı halde Allah'tan hayır umandır. Hani hiçbir şey yok. Allah Erhamur Rahim'indir. Şüphe yok. Ama peki sen o rahmete hiç talep oldun mu? O rahmetin yoluna hiç girdin mi? Hakikaten o rahmeti istiyor musun? Yoksa sadece kitapta var, Allah Erhamur Rahim'indir diyorsun. Ondan sonra da keyfine göre de yaşıyorsun. Cenab-ı Hak da bize soruyor. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانَ اَنْ يُتْرَكَ سُدًا İnsan başıboş yaratıldığını mı zannediyor? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَنْ نَجْمُعَ اِضَامَ Kemiklerinin toplanmayacağını mı zannediyor insanoğlu? Böyle zannetmesin yani. Kemiklerinizi de toplayacağız biz sizin. Hatta parmak uçlarınıza kadar بَلَا قَادَرِينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَ Biz onu parmak uçlarına kadar her şeyini toplayacağız. Böyle mükemmel bir varlık olarak çıkacaksın. Bu konuya zaman zaman temas etmiştik farklı boyutlarına. Dolayısıyla da ahmak keyfine göre yaşayıp sonra da Allah gafurdur diyen. Onun için Cenab-ı Hak وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ buyuruyor. O çok aldatıcı şeytan sakın sizi Allah'ın affıyla gururlandırmaz. Oraya güvenip de sonra kendinize yazık etmeyin buyuruluyor. Bu bakımdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nebevi terbiyesi de nefse karşı verilecek amansız bir mücadele suretinde gerçekleşmiştir. Yani Allah'ın Resulü insanları terbiye ederken işte biraz önce söyledim o cahiliye toplumunu inkardan imana, şirkten tevhide, cehaletten ilme, masiyetten taata bir büyük mücadele verdi Allah Resulü. O cahiliye toplumu dediğimiz, kendisinde bu 8 kötü vasıf bulunan toplumu güzelleştirmek için, bu tarafa evirmek için onlara Allah Resulü'nün hayatı hep o büyük tebliğle, ayrıca beyanla, ayrıca da şeriatı tatbikle geçti. Kendisi Kur'an ifadesiyle en güzel bir model olarak Allah'ın Resulü, Allah böyle buyuruyor. Ben de buna inanıyorum. Âmener Resul. Peygamber inandı. Evet değil mi? Ben de buna inanıyorum. Bakın ben de işte Rabbime bir kul olarak kulluğumu yapıyorum. ben peygamberim deyip bir kenarda durmuyorum. Önce kul vasfım var, kulum. Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım ey ashabım diyor değil mi? Ben kulum, kulluğunu yaşıyor ama onu izleyen o büyük nesil, sahabe-i kiram da nefis tezkiyesi, kalp tasfiyesi neticesinde ham vasıflardan arınarak kamil insanlar hüviyetine kavuşmuş ve insanlık tarihinin de örnek bir nesne haline gelmiştir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o rahli tedrisinde hamd, şükür ve zikir halini yaşayan, Efendimizle yakınlığı sebebiyle de elde ettiği engin hadis bilgisine rağmen rivayet titizliği sebebiyle kendisinden 848 hadis intikal eden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Efendimizin manevi terbiyesinde öyle bir hale gelmiş ki, öyle bir ruh kıvamına erişmiş ki, şöyle buyuruyor o aziz sahabi, biz diyor Allah Resulü'nden öyle haller aldık, o peygamberden bize öyle haller aksetti ki, sonunda yenen lokmaların zikrini duyuyorduk. Evet, yediğimiz lokmanın nasıl zikrettiğini duyuyorduk. Hocam lokma zikreder mi? Elbette zikreder. Duyanlar duyuyor demek. Bak Abdullah İbni Mesud söylüyor. Bu hadis Buhari'de. İşte adam Buhari'yi de tanımıyor da ne yapayım artık. Tanımasa da biz tanıyoruz elhamdülillah. Onun tanıması şart değil yani. Allah'ı tanımıyor, peygamberi tanımıyor. Ne yapalım? Ya Allah iman nasip etsin diyeceğiz, yapacağımız bir şey yok yani. Şimdi İbni Mesud böyle buyuruyor. Bize Allah Resulü'nden öyle haller inikas etti ki yenen lokmaların zikrini duyuyorduk. Tabii yenen lokmanın zikrini duyan bir insandan da evet o lokmanın ele yansıması, göze yansıması, dile yansıması, hayata yansıması, aileye yansıması, ticarete yansıması, sokağa yansıması hepsi farklıdır değil mi? Hepsi farklıdır. Lokma helal olursa, sahibi de onu böyle uyanık olarak yerse, yani gaflet de değil de hakikaten insan kendisi zikrederse lokmanın zikrini de kendi iç dünyasında hisseder. Her lokmada da sesli olmasa da kalben ve ruhen elhamdülillah der. Şükreder yani. O zaman lokma ile insan arasında da çok farklı bir hal gelişir. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim zaman zaman özellikle buradaki sohbetlerimde çok hatırlattığım hususlardan birisi. Tabii bu konular geçince onlarla ilgili diğer konuları da biraz gündeminize koymak istiyorum. Yemeğin huzurla yenmesi, dikkatle yenmesi, sükunetle, sükutla yenmesi özellikle manevi hayatta çok önemlidir. Ehlullah dediğimiz Allah dostları yemek yerken başka şeyle meşgul olmuyorlar. Yemek muhabbet sofrası değildir, muhabbet başka yerde yapılır. Yemek, Hakk'ın önümüze getirdiği o ilahi sofra karşısında mahcup olmaktır. O mahcubiyet içinde Bismillah diyerek yemeği yemektir. Bazen şunu ifade ediyorum, yani o bir dilim ekmek bizim önümüze gelinceye kadarki macerasını anlatsa, yani inanın ki belki ekmek yemekte zorlanırız. Ya değer mi benim için bu kadar zahmet ederiz? Ekimde tohumun toprağa düşmesi, kışın üzerine karların yağması, o buz gibi toprağın içinden tohumun çatlaması, sonra bir yeşil hale gelmesi, güneşle yanıp tutuşup sonra oraklarla biçilmesi, içinden tohumunun çıkıp götürüp daha fırına varmadan değirmende öğütülmesi, un haline gelmesi, ateşte pişirilmesi ve bizim önümüze gelmesi. Ekmek bir anlatsa ya, ben senin önüne gelince kadar başımdan neler geçti ey efendi. Onun için de diyor ki, Allah Teala'nın sana ikram ettiği o bir lokmayı sen de gafletle yemeyen. Maalesef çocuklarımızı da bu noktada tembihlerde bulunmalıyız. Aman evladım. Bak ekmeğin bizdeki karşılığı eskide nana aziz derler. Farsça bir tabirdir bu. Aziz nimet demek. Ekmeğe biz aziz diye isim vermişiz yani. Ama şimdi maalesef böyle gençlik yıllarımızda özellikle askerde o terbiyeyi almayan bazı gençlerle yan yana oluyorduk. Bakıyorduk yemek yiyordu. Yani Allah'a sığınırım bunu söylemekten bile yani ekmekle ağzını silip çöpe atıyordu yani. Bu Türkiye'de yetişen gençler. Eğitmezseniz her şey olur yani. Evet, terbiye edilmezse insan inkara da gider, terbiye edilmezse şirkete düşer, terbiye edilmezse isyana da gider, terbiye edilmezse de zır cahil kalır. IQ'su istediği kadar yüksek olsun, ne fark eder? Benim IQ'm yüksek desin yani. Onun için kıymetli kardeşlerim, hani buradan biraz farklı bir konuya temas etmiş oldum. Bir nesil var ki onlar yedikleri lokmanın bile zikrini duyuyor ama eğitilmezse insan ekmeği çöpe atıyor. Değil mi? O ekmek için verilen emeği düşünün şimdi. Hatta şimdi Gazze'de o ya bir dilim ekmek bulabilecek insanı düşünün şimdi bir de. Ne kadar kıymetli değil mi? Yani onun maddi değerinde ne kadar kıymetli olduğunu Gazze'deki çocuğa sormak lazım. Bir dilim ekmek nedir senin için diye. Onun için ne ifade eder bir dilim ekmek? Acaba bizim için ne ifade eder? Onun için kıymetli kardeşlerim, tezkiye dediğimiz işte insanın içiyle dışıyla Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu, her davranışına kendisi iradesinin güç yettiği, kendisini kontrol edebildiği, hadis-i şerifte geçtiği gibi ölüm ötesine güzel hazırlanan, her an kendini de hesaba çekebilen insan. Su içerken farkında olan içtiği suyun, konuşurken farkında olan, dilini terbiye eden yani, bakarken gözüne sahip olan insan. E hocam Allah göz verdi bana, istediğim gibi bakıyorum, ne yapalım? Hoşuma da gidiyor bakmak. Hoşuma da gidiyor ama Allah Resulü haram bir bakış şeytanın oklarından bir oktur diyor. Daha evvelki sohbetlerinde yine herhalde zikrettim. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Göz diyor bir harama baktığı zaman kim bakar harama, hangi göz bakar? Eğitilmeyen göz bakar. Göz diyor bir harama baktığı zaman o göz manen cünüp olmuş olur. Cünüp ne demek? Baştan aşağı yıkanması gereken demek. Hazreti Mevlana'nın sözü bu. Ama diyor onu suyla yıkamakla onun cenabeti geçmez. Kendi içinden biri yaşla yıkacaksın. El ceza min cinsil amel derler geçmişler. Ceza amel cinsindendir. Evet. Yani hangi suçu işlediysen onun karşılığında ona bir bedel ödeyeceksin yani. Adamın malını çaldıysan ya affet beni çaldım olmaz. Malının bedelini ödeyeceksin yani. Onun için de İslam'daki kısas da budur. Adam öldürmüşün, bile bile öldürdüysen, hataen değil de bizatihi kasten öldürdüysen, bakın her gün açın haberleri, belki de bunların başka bir tarafı da var. Gün geçmiyor ki bir kadın cinayetinden bahsedilmesin Türkiye'de. Yani bavula koyup sokağa atıyor, insanı öldürüyor bir de. Değil mi? Bilmiyorum kimdir, nedir vesaire. Kişiyle işim yok da fiili anlatıyorum yani. E peki, o zaman onun cezası farklı olmalı elbette ki. Onun cezası da farklı olmalı. Evet. Senin hayatın kıymetliyse, ölen insanın hayatı da kıymetli. Onun kıymeti bitti, öldü, bitti artık yani o. Bundan sonra senin hayatına bakacağız biz. Böyle şey olur mu yani? Yani bunu savunanlara deseniz ki gerçekten kıymetli kardeşlerim, senin anan öldürse aynı kanattan bulursun, baban öldürse, çocuğunu öldürseler, sen yine der misin yatsın çıksın içeride diye? Ben işin sosyal yani Türkiye'deki durumla ilgili değil. Ben işin mantığını konuşmaya çalışıyorum burada. İnsanın mantığı nasıl çalışıyor? İşte nefsi terbiye edilmezse böyle oluyor. E ne yapalım? Öldü adam. Öldürdü gitti. Öldürdü gitti olur mu? Sen birisini öldürdüysen bunun karşında senin hayatını koy bakalım ortaya. Hayatının gideceğini düşünürsen o zaman hesabı ona göre yaparsın. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, hakikaten İslam'ın her emri, Allah Teala'nın koyduğu her ölçü elbette ki Hakk'ın koyduğu ölçüdür. Hakk'ın ölçüsü Allah'ın koyduğu ölçüdür yani. Kullar ölçü koyduğu zaman kulların terazisi çok sarsıyor, şaşıyor böyle yani. Kullar teraziyi doğru koyamıyor. Zaten de kullara baktığınız zaman ne yazık ki en çok da teraziyede hilekarlık yapıyor zaten, günlük hayatta da. Onun için de Cenab-ı Hak وَيْلُنْ لِلِمْ تَحْفِفِينَ diyor. Ölçüde ve tartıda hile yapanlara veil olsun. Bu sadece sebze alırken ki ölçü değil yani tartı değil. Hayatın bütün ölçülerini hile yapanlara yazıklar olsun. O bakımdan insan çok derin düşüncelere dalmalı. Devam ediyorum kıymetli kardeşlerim. Bu insan terbiyesinde en önemli hususlardan birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizatihi inşa etmiş olduğu sohbetleriydi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sohbetlerle gerçekten bir nesli inşa etti. Onların her gün bir tarafını inşa etti. Her gün bir tarafını onların inşa etti. Allah Resulü'nün sohbetinde bulundukça onlar her gün böyle bir işte nefis tezkesi deyin buna istersen, terakki deyin, ondan sonra kalp tasfiyesi deyin. Bütün bu güzellikler Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sohbetinde bulunmakla oldu. Onlar da o sohbete o kadar önem veriyorlardı ki bir sahabi şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet ederken o kadar kendimizi hani yeni tabirle böyle konsantre ederdik, o kadar dikkatli davranırdık ki sanki başımızın üzerinde bir kuş var da başımızı biraz oynatacak olursak kuş uçuverecek zannederdik. Adeta böyle bütün benliğiyle kendilerini Allah Resulü'nün sohbetine veriyorlar. O sohbetten aldıkları feyizle de insanlık tarihinin en mümtaz şahsiyetleri oluyorlar. Tabii ki insanoğlu netice bu aleme kulluk imtihanı için gelmiştir. Ölüm anına kadar da nefis denen ve bin bir menfilik ihtiva eden bir illete müpteladır. Bu bölümü kitabımızdan okuyorum. O insan yani velayetin en üst derecelerine de yükselse, üç düşmanla, üç imtihanla daima karşı karşıyadır. Dünya, nefis ve şeytan. Dünya meyli vardır insanda. İçeride nefis vardır, dışarıda da şeytan vardır. Kısacası insan velayetin en üst derecelerine de yükselse, dünya, nefis ve şeytan üçlüsünün daimi bir hile, vesvese, tuzaklarıyla her an karşı karşıyadır. Bu üçü hile yapar insana, vesvese verir, tuzaklar kurar. Kulluğun kıymeti de bu tehlikeleri bertaraf edip şu fani alemin cezbedici aldatmacalarından sıyrılıp takvaya bürünmek, neticede Hakk'a yönelmekle başlar. Onun için Mevlana Hazretleri yine burada güzel nakiller var. Buyuruyor ki insanın iç dünyasındaki bu met ve cezirleri ifade babında, ey hak yolcusu, gerçeği öğrenmek istiyorsan Musa da Firavun da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığında gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Bu sebeple birbirine düşman olan bu iki kişiyi kendinde araman gerekir. Yani içinde bir Firavun var. İster buna nefis de, ister başka bir isim koy. Bir de Musa var, ona da ruh dersin, ona da Allah-u Teala'nın sana verdiği ilhamlar dersin. İkisi kavga halinde. Ancak ikisinin hedefi farklı. Mevlana içimizde bir Firavun, bir de Musa var diyor ama ben diyorum ki ikisinin hedefi farklı. Firavun diyor ki illa benim uluhiyetimi kabulleneceksin. Musa da diyor ki, yok, sen Allah'a kul olacaksın. Benim uluhiyetimi kabullenmezsen seni öldürürüm diyor Firavun. Öyle değil mi? Yani ben yaşayayım diye 70 bin Beni İsrail evladını öldürdü Firavun. Ama kader değişmedi. Bir Musa çıktı geldi karşısına. İnşallah bugün öldürülen 70 bin Gazeli çocuğun da hepsinin Allah onların yerine gerçek mücahitler lütfeder de zamanın firavunlarından onlar da gence gereğini alırlar yani. Firavunlar hep ölür, Musalar hep yaşar. Firavunlardan geriye sadece zulüm kalıntıları kalır. Musalardan, İsa'lardan, Muhammedlerden aleyhissalatu vesselam, aleyhimüsselam bütün peygamberlere, onlardan da insanlara güzellikler kalır. Salatlar kalır, selamlar kalır değil mi? Biz 124 bin peygamberin hepsine salatü selam okuyoruz şimdi. Onun için Mevlana'mız diyor ki, evet, onun için Musa da Firavun da senin içinde, sen ne yap yap, Musa'yı galip getirmeye bak. Bunun da yolu işte insanın önce ciddi bir irade ortaya koymasıdır. Kendini tanıması, benim içimde menfilikler var, dikenler var, ben bütün bunlardan kurtulmalıyım diyerek ciddi bir irade koymasıdır. Buna şöyle ifade ediliyorlar bu yolculuğa kıymetli kardeşlerim. Önce niyet. İnsanın kendisini şöyle bir teşrih masası derler eskiler. Oraya koyup benden ne var ne yok. Hani dünya hayatındaki ticari hayatı için bunu yapıyoruz. Sermayem nedir? Nerede ne yapabilirim? Oturuyoruz. Bazen pazar araştırması yapıyor insanlar parası. Bu işi yapacağım ama bir pazar araştırayım diyor. Kamuoyu araştırması yapıyor. Başka alanlarda sosyologlar vesaire. İnsan da bu manada o tip büyük olmasa da kendi içinde bir değerlendirme yapacak ve bir ara Altınoluk dergisinde güzel bir kapak vardı. Niyet ettim İslam'a diye. Evet, niyet ettim güzel kul olmaya. Niyet ettim nefis mücadelesini kazanmaya. Niyet ettim Hakk'ın mahbubu ve razı olduğu bir kul olmaya diye. Sonra bunun ilmine bakacak. Nasıl olurum ben? Bunun ilmini öğrenecek. Sonra bunu yaşayan bir model var mı? Bir bakayım bakalım acaba. Bunu gerçekleştiren bir model var mı? O modeli bulacak. Sonra peki bunu ben hangi çevrede yapabilirim? Ona bakacak. Sonra da Allah Teala'ya elini açacak. Ya Rabbi, niyetim tamam. Bunun yollarını araştırdım, onu da buldum. Modeli de gördüm. Kendimi de o çevreye taşıdım. Sen de bana yardım et deyip güzel insan olmanın gayretine düşecek. Yol bu. 5 madde yani. Niyet, ilim, model, çevre ve Allah Teala'nın tevfik kütüphanesi. Onun tevfik kütüphanesi olmazsa hiçbir şey tahakkuk etmiyor. Onun için gerçekten insanın Hakk'ın mahbubu ve makbulü bir kul olmasının yolu bu değerli kardeşlerim. Onun için de yine Mevlana bunu ifade ettikten sonra da diyor ki bunu başarabilmek için ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış, ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü ve kuvvetli gitsin. Bir gideceği yer var senin, oraya ruhun güzel gitsin. Dolayısıyla nefis terbiye edildiğinde insanı mahlukat içinde en mükerrem bir mevkiye yüceltebilirken, terbiye edilmediğinde de bunun zıttına Kur'an ifadesiyle esfel-i safilin dediğimiz böyle en aşağılara, en adiliklere kadar düşürebiliyor. Dolayısıyla nefis dediğimiz, gerçekten insan dediğimiz daha doğrusu iki veçeli bir varlık. Bazen ulviyatta uçuyor, bazen süfliyatta gidiyor. Dolayısıyla insan fıtratında var olan kötülük işleme meyillerini insan terbiye edecek, takva tohumlarını yeşertmek için de nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesinin zaruretine insan niyet edecektir. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu konu gerçekten çok önemli bir konudur. Belki de bir sohbette hemen tamamlanmayacak bir konu. Özellikle seyri sülük dediğimiz, ister tasavvuf deyin daha genel manada, ister seyri sülük deyin, ister manevi terbiye yolu deyin, hangisini ifade ederseniz edin, ana programı insanın önce kötülüklerden kurtulması, yine Hazreti Mevlana'nın tabiriyle bir çuvalın dibindeki deliği kapatmadan içini doldurma. Çünkü devamlı o delikten koyduğun her şey akar. Delik nedir? Delik muharremattır. Delik yasaklardır. Nefsin çok arzu ettiği ama Allah'ın sevmediği şeylerdir. Daha açıkçası nedir? Haramlardır. Hayatın her tarafına yansıyan, göze bulaşan haramlar var, dile bulaşan haramlar var, kulağa bulaşan haramlar var, malımıza bulaşan haramlar var, evimize bulaşan haramlar var, ticaretimize giren haramlar var. Bu haramlardan kurtulmadıkça da gerçek tezkiyeyi başarmak mümkün değil. Niye? Çünkü terk-i muharremat, eda-i feraizden mukaddemdir. Bunu da hatırlatıyorum zaman zaman. Yani haramları terk etmek, farzları yerine getirmekten daha önceliklidir. Bir yerde farz var, bir de haram var. Tam ikisi karşı karşıya gelmiş. Biz yani farzı yerine getirmek için haramı da işleyebilir miyiz? Hayır. Gerekirse farz tehir edilir. Hatta terk edilir ama haram işlenmez. Cenab-ı Hak ben farzdan kuluma müsamaha ederim ama kulum haram işlemesin. Onun için günümüzde tabii kıymetli kardeşlerim, haram konusu adeta böyle kontrolümüzden çıkmış bir vaziyette yani. Aile hayatımıza giren haramlar var, ticari hayatımıza giren haramlar var, özel ilişkilere giren haramlar var, değil mi? Diğer taraftan her uzvumuza bulaşan haramlar var. Bu konularda tabii daha gayretli olmak ve inşallah öncelikle haramlardan kurtulmaya gayret etmek lazım. Tabii bu arada böyle bir tezkiye yolunda, yani insanın kendisini daha güzelleştirme yolunda bir takım programlar konmuş. Bunlar da hem ayet-i kerimelerle hem hadis-i şeriflerle beyan edilen fakat maddeleştirilen hususlar. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın eserinde burada 11 maddelik bir tezkiye programından bahsediliyor. 11 madde. Nedir hocam bunlar? Birincisi helal gıda. Gıdanın hem kendisi helal olacak hem de bize geliş yolu helal olacak. Bak, gıdanın kendisi helal olur da bize geliş yolu helal olmaz. Ekmek helaldir. Ama geliş yolunda haramlık varsa o helallik kaybolur. Onun için bunlar fıkıhta haramlar için de haram li aynihi, haram li gayrihi derler. Yani bizatihi kendisi haram olan vardır. İşte domuz eti gibi, içki gibi. Bir de temiz olduğu halde geliş yolundan dolayı haramlık kazananı vardır. Ekmek helaldir ama başka bir sebeple haram hale gelmiştir. Çaldıysan haram olmuştur. Ne bileyim, eksik tarttıysan haram olmuştur. Yani haram sebepleri de çoktur. Onun için helal gıda birinci hususiyet. İkincisi istiğfar ve dua. Bütün terbiye yollarında kıymetli kardeşlerim, üç usul esastır. Birincisi istiğfar, diğeri salavat-ı şerife, diğeri de kelime-i tevhid veya ismi celal zikri. Bütün farklı isimleri taşıyan bütün terbiye yollarında bu üçe hiç değişmez. Sayıları değişebilir, vakti değişebilir ama istiğfarla başlar. Salavat-ı şerifeyle yani Resulullah Efendimizle devam eder. Bir de kelime-i tevhid veya ismi celal. Özellikle virdi olan insanlar için ifade ettiğim şu husus var. İnsan sabahleyin istiğfar ederse seherde, kelime-i tevhidi söylerse, salavat-ı şerifi okursa güne Allah ve Resulü ile biatını tazelemiş olarak çıkar. İstiğfarla Rabbi ile ilişkisini tazelemiştir. Kelime-i tevhidle Rabbi ile ilişkisini tazelemiştir. La ilahe illallah melikül hakkul mübin diyerek sonra salavat-ı şerifi ile de Allah Resulü ile olan ilişkisini biatını tazelemiş olarak. Güne de öyle devam etmesi gerekir. Yani tamamlayın sabahleyin Rabbimle ilişkim güzel, istiğfar ettim. Kelime-i tevhidi söyledim. Resulullah'la ilişkim güzel ama sokağa çıktı hepsini unuttu. İlişki bozuldu yani. Yemininden döndü, sözünden döndü yani. Onun için bazen istiğfarımız yeni bir istiğfara muhtaç oluyor, değil mi? Onun için Bayezid Bistami Hazretleri'nin bir sözünü naklederler. Mübarek buyurmuş ki, tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, tevbelerime de tevbe ya Rabbi. Yani tevbem tevbe ama hani ondan emin değilim yani. Ne kadar içindeyim tevbemin. Çünkü tevbe dediğimiz şey, ettevbe ennedame. Tevbe pişmanlıktır yani. Hiç içinde pişmanlık yok, habire istiğfar ediyorsun. Ama işlediğin suçun farkında değilsin. Ne yapalım? Ben bunu sayacağım, 111 istiğfar yapacağım. Bir düşün bakalım, niye istiğfar ediyorsun yani? Akşam işlediğin hata, gözünün kayması, dilinin kayması, seyrettiğin film hatırına geldi mi yani? Onların mahcubiyetini hissediyor musun? Hissetmiyorsan o zaman istiğfar sadece dilin bir temrinden ibaret kalıyor. Halbuki bütün ibadetler esas ruhu vardır. İbadet kalple yapılır. Yani niyet dediğimiz şey kalpte oluşan bir husustur. Bu bakımdan istiğfar ve dua ikinci maddedir. Üçüncüsü Kur'an okumak ve ahkamına tabi olmak. Yani Kur'an ilişkimiz bizim bu manevi yolculukta, tezkiye yolculuğunda bizim rehberimiz, kitabımız Kur'an'dır. Daha doğrusu hayatımızın kitabı Kur'an'dır. Evet. Bizim bir kitabımız var. O da Allah Resulüne Yüce Rabbimizin ikram ettiği kitap. Diğer kitapları ihtiyaca göre okunur. Ama Kur'an Ekmek, su gibi bütün insanın ana ihtiyacıdır. İnsan susuz yaşayamazsa, havasız yaşayamazsa, Kur'ansız da yaşayamaz insansa. Başka türlü yaşar yani. Onun için Kur'an'a tabi olmak. Dördüncüsü, ibadetleri huşu ile yapmaya gayret etmek. Beşincisi, çok önemli bu da, infak ehli olmak. Yani Allah'ın bize verdiği her imkandan başkalarına da infak edebilmek. Altıncısı, gecelerin feyzinden istifade etmek. Artık bundan sonra yavaş yavaş geceler de uzuyor. Tabii teheccüd, Resulullah Efendimiz'e vacip ve farzdır, ümmet için de sünnettir. Ama sabah namazı zaten farzdır. Yani sabah namazına kalkmamak için iki tane geçerli mazeret var diyorum bazen gençlerle buluştuğumuzda. Nedir hocam diyorlar. Birincisi diyorum gece doktorların uyandıramayacağı kadar bayılmak. Teklif kalkıyor üzerinizden. İkincisi de Allah korusun gece aklımızı kaybetmiş olmak. Bunun dışında başka bir yol var mı diyorum. Yok diyorum. Başka bir mazeret yok. Hocam akşam çok geç yattım. Erken yatsın o zaman. Sabah namazına kalk o zaman erken yat yani. Veya gündüz biraz daha dinlen. Yani geç yatmak mazeret değil yani. Geç yattım deyip de uçağı kaçırıyor musun? Gece 1'de 2'de olan uçağa herkes yetişiyor yani. Harıl harıl çalışıyor uçaklar gece. Kimse ya bugün geç yattım demiyor yani. Uçağı kaçırmadığına göre o zaman sabah namazını da kaçırmayacaksın yani. Sabah namazı kaçmaz arkadaşlar. Yani bu cemaat kaçırmaz Allah'ın izniyle de. Yani ben belki dışarıda bu mevzulara geldiği zaman dostlarımıza, kardeşlerimize bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Sabah namazını kalkamamanın iki tane mazereti olur diyorum tekrar. Bir gece insanın bayılmış olması. Doktorlar da uyandıramıyor. Yapılacak bir şey yok artık yani. İkincisi de Allah korusun gece insanın aklının başından gitmiş olması. Teklif kalkıyor çünkü o zaman insanda. Akıllı olmayınca teklif kalkıyor. Evet gecenin sünnetleri var. Teheccüd vesaire ama esas gecenin farzını kaçırmamak lazım. Herkes kendini ona göre ayarlamalı. Sonra hakikaten zikrullah ve murakabe 7. madde olarak onlar da gerçekten tabii insana büyük güzellikler açar önünde. Resulullah Efendimiz'e muhabbet, daha sonra tefekkür-ü mevt, salih ve sadıklarla beraber olmak, bir de ahlakı güzelleştirmeye çalışmak. İnsan bunları bir hayat programı haline koyarsa, Allah'ın izniyle de o kendi iç dünyasında nefis tezkiyesi dediğimiz o mücahedede büyük nasiplere ulaşır inşallahü teala. Değerli kardeşlerimiz unutmadan bunu hatırlatayım. Bir de bugün bir evladımızın öyle bir hayırlı işi, düğün merasimi varmış. Ona da dediler hocam bir dua eder misiniz? Öyle cemaatimiz adına dua ederiz. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in bütün evlatlarına huzurlu yuvalar ihsan eylesin. Hakikaten yuvalar yıkılıyor bugün yoğunlukla. Evlilik rağbet edilmeyen bir hale geldi maalesef. Çok daha farklı isimlerle farklı beraberlikler ifade ediliyor. Beraberliğin tek yolu vardır. Kadın erkek beraberliğin o da nikahtır. Nikah da bir hukuktur yani. Nikahın bir hukuku var. Öbür beraberliklerin bir hukuku yok. Gittiği yere kadar diyor, istediği gibi yaşıyor. Öyle bir şey yok yani. Bir erkekle bir kadın beraber yaşayacaksa Allah adına birbirlerine nikah akdiyle söz verecekler. Allah adına. Belediye başkanı adına, başka bir makam adına filan değil. Belediye başkanı diyor ki, ben siz diyor karı kocaya inattım. Senin ne yetkin var ya? İki tarafta kabul ettim demişler. Bitmiş iş yani. Sen etsen de etmesen de nikah tamam yani. Bizim ilan etmemize gerek yok. Bir insan, ben seni zevci olarak aldım, ben de seni ondan sonra zevci olarak kabul ettim diyorsa, kimsenin ayrıca ilan etmesine gerek yok. Alınmasınlar sakın yani belediye başkanı. Yine yapsın onlar ilanını da. Nikahın ben fıkhi tarafını söylüyorum yani. İki insan birbirine ben seni zevci olarak kabul ettim, ben de seni zevci olarak kabul ettim diyorsa nikah tamamdır yani. Hatta bazen bizler de böyle nikahla şahitlik yapıyoruz. Diyorum ki nikahı biz kıymıyoruz diyorum. Nikahı siz kendiniz kıyıyorsunuz. Biz sadece yazıyoruz buraya diyorum yani. Siz birbirinizi zevci ve zevci olarak kabul ettikten sonra nikahınız tamam. Hatta biz size hiçbir şey sormadan fıkhi bir şey söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Bu yanlış anlaşılıyor bazı şeyler de. Onun için söylüyorum. Bir erkekle bir hanım karşılıklı sen beni zevci olarak kabul ettin mi? Ettim. Ben de seni zevci olarak kabul ettim. Siz de şahit misiniz desen, nikah tamamdır yani. Bir hoca efendinin olmasına gerek kalmıyor yani. O bakımdan Rabbimiz şu güzel dini, güzel anlamayı ve güzel yaşamayı bizlere nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Tekrarlıyorum, Allah'ımızın bize ikram ettiği bu güzel dini doğru anlayıp, güzel anlayıp, güzel yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Bu yavrularımıza da inşallah Rabbimiz dünyevi, uhrevi huzurlar bahşeylesin inşallah.